Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Güzel bir Ankara gününde, güneşli bir Ankara gününden. Nasılsınız, iyisiniz? İnşallah sağlığınız iyidir. Yine güzel bir Sağlıcakla programında sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir konum var. Hepsi birbirinden değerli. Bizleri bilgilendirdikleri için, bizlere güzel şeyler söyledikleri için, hayatımıza dair, yaşamımıza dair. Onun için hepsi birbirinden değerli. Yine çok sevdiğimiz, çok sevdiğim, her zaman da beraber olduğum ama bu programdan da beraber olduğum için mutlu olduğum bir hocamız, doçent doktor Gökhan Tuna Öztürk, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hekimlerinden kendilerini konuk ettik. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız, iyisiniz hocam?
Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
Sağ olun hocam. Sizin böyle tecrübeli olduğunuzu bildiğim için rahatça girdim. Şu noktada, dün de bir TV programında izlemiştim sizi. O yüzden tecrübenizden dolayı da çok rahat davranıyorum diyebilirim. Diğer konuklarımız da genelde hekimlerimizin hepsi çok rahat bizle muhabbet edebiliyorlar. Evet. Soruları cevaplayabiliyorlar. Sizden de bu elektriği aldık. Evet, bugün boyun ağrıları ile ilgili konuşacağız değerli konuklar. Boyun ağrılarının sebeplerini, teşhis noktaları, tedavileri, ne yapılması lazım, bunlarla ilgili bizlere bilgi verecek hocamız. Ama bundan önce WhatsApp numaramı vermek istiyorum. İletişim numaralarımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Hocamıza sorularınız varsa iletebilirsiniz. 531-210-6705 nolu WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz değerli hocamıza. Hocam şöyle başlayalım isterseniz. Boyun ağrılarını dilek girelim. Tamam. Boyun ağrıları nelerdir? Ne tür boyun ağrıları vardır? Bunları sınıflandırabilir miyiz? Boynumuzun zaten bundan bahsederken anatomik olarak da bahsedeceksiniz durumunu. Böyle başlayalım. Hı-hı. Buyurun hocam.
Öncelikle o bölgeyi tabii boyun ağrılarını anlayabilmek için, bu konuda biraz yorum yapabilmek için o bölgeyi kabataslak bir bilmemiz lazım. Bunun hani sınırlarını bir çizmemiz lazım. Boynumuzda omurgamız bizim eksen organımız. Tüm vücudumuzun eksen organı, ağırlığı taşıyan organımız, bütün omurgamız. Bu omurgamız 5 lomber, 12 torakal ve 7 tane de boyun omurundan oluşuyor. Torakal dediğimiz bölge sırt bölgesi. Bu en çok bu boyun ağrıları bu 7 omurun, üstteki 7 omurun ağrılarının oluştuğu bölge. Tabi burada sadece bu omurlar yok. Bu omurlardan başka orada kas yapılar yine mevcut. Bu bölgenin sırt bölgesiyle, omuz bölgesiyle yakın ilişkisi mevcut. Bunlardan dolayı çok farklı sebeplerden kaynaklanan boyun ağrılarıyla biz karşı karşıya kalabiliriz. Günümüzde peki boyun ağrılarının en sık sebebi ne diyecek olursak, özellikle gençleri daha çok etkileyen, masa başında çalışanları daha çok etkileyen, duruş bozukluklarına bağlı boyun ağrılarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Şöyle ki, postürümüz bozulduğu zaman bu kaslarda, özellikle boyun ve sırt kaslarında kasılmalar ve kas boylarında kısalmalar meydana geliyor. Bu da bu boyun omurlarının normal yapısal anatomisinde bozukluğa yol açıyor ve birçok hastamızın işte bende düzleşme var dediği duruma yol açabiliyor. Normalde boyunun C şeklinde bir kavisi vardır. Bu kaslarda olan bozukluklarda, bu yapısal kısalıklarda bu kaviste bir düzleşme meydana geliyor. Bu düzleşmenin bir adım sonrasında zaten fıtıklaşma oluyor. Aslında boyunda ağrıya sebep olan etken çoğunlukla bu kaslardaki spazmlar.
Yani biz şöyle, hani boyun ağrısı denince ilk akla gelen, hepimizin daha doğrusu hani boyun fıtığı dediğimiz hadise çok duyduğumuz, ama diyorsunuz ki bu sadece boyun ağrılarının sebebi, sadece bundan kaynaklı değil.
Tabii.
Yani birçok sebebi olabilir.
Evet, birçok sebebi olabilir ve aslında bu boyun fıtığı dediğimiz olay sadece bu boyun ağrılarının %3, yani bilemediğiniz %5'lik bir sebebini oluşturur. çoğunlukla mekanik sebepler, özellikle kas kaynaklı sebepler daha fazla yer tutar.
Peki bunları sınıflandırdığımız zaman, ayırt etmemiz gerektiği zaman nasıl ayırt edebiliriz? İşte bir fıtıktan kaynaklanan boyun ağrısı dedik. Bir de hani postür bozukluğu. Malumunuz günümüzde insanlar daha çok masa başlarında oturuyorlar. Bu masa başlarında oturduğu için de bu sıkıntılar doğuyor. Bunları ayırt etmemiz gereken sebepler ne olur? Neye göre ayırt etmemiz lazım? Öyle söyleyeyim.
Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekir ki bunlar birbirinin içine geçmiş durumlardır. Kaslardaki bir spazm boyunda düzleşmeye, boyunda düzleşme sonrasında fıtıklaşmaya neden olabilir. Bunlara birbirine içine geçmiş durumlar olduğu için boyun fıtığı olan bir hastadaki ağrı kas spazmına da bağlı olabilir. Boyun fıtığına da bağlı olabilir. Bunların ikisinin karışımından da meydana gelebilir. Bu ağrıyı potansiyelize eden, etkisini artıran bir faktör olarak bu durumların birleşmesi karşımıza çıkabilir. Ama bunları şöyle sınıflamak lazım. Bu boyundaki ağrıların, kas spazmına bağlı ağrıların başka bir etkene de bağlı sebepleri de olabilir. Yani başka semptomlara da yol açabilir. Mesela ne olur? Bu kas spazmlarında özellikle yayılan ağrı olabilir. Bu ağrı kola yayılabilir, omza yayılabilir, enseye doğru yayılabilir, baş bölgesine yayılıp baş ağrısına yol açabilir. Örneğin bize gelen migren tanısıyla gezen hastaların biz birçoğunda aslında boyun kaslarında spazm tespit ediyoruz ve ağrının buna bağlı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi kaslar aslında bizim bildiğimizden çok çok daha kompleks yapılar ve biz kaslarımız, vücudumuzun kasları vücudumuzun konuşan dili diyebiliriz. Bir yerdeki bir sıkıntı kaslarımızda bize bulgu olarak geri dönebilir. Mesela bir boyun kasındaki bir sıkıntı biraz önce de dile getirdiğim gibi baş ağrısına neden olabilir. Geçmeyen göz ağrısı yapabilir, gözlerin arkasında ağrı hissi yapabilir, kulak çınlamasına yol açabilir. Temporomandibüler eklem dediğimiz çene ekleminde sıkıntılara yol açabilir, gece diş gıcırdatma sendromlarına, semptomlarına yol açabilir. Omuza yayılan ağrı yapabilir. Sadece kastan kaynaklanan nedenlerle tüm kola yayılan ağrı yapabilir. Ki bu en çok boyun fıtığıyla karşılaştığımız, servikal fıtık dediğimiz boyun fıtığıyla karıştırılan durumdur.
Yani boyun ağrılarında önemli olan birçok semptom saydınız. Sadece boynumuzun arkasında olan bir ağrı değil de bunun yanında kulak çınlamasına kadar anladığım kadarıyla.
Kulak çınlaması, gece dişleri gıcırdatma, çiğneme sırasında ağrı, baş ağrısı, omuz ağrısı, kola yayılan ağrı, hatta bazen bu kaslarda spazma bağlı sol tarafına ağrı vuran hastalarımız kalp krizi şüphesiyle kardiyoloji servislerine, acil servislere başvurabilirler. Bu derece yayılan ağrılar yapabilir.
Evet, çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Boyun ağrısı deyip de geçmemek lazım. İleri seviyede boyun ağrılarında bunlarla karşılaşmamız mümkün. O yüzden dikkat edeceğiz. Böyle durumda mutlaka bir hekime başvurmaları lazım. Dinleyicilerimiz çok önemli. Peki işte kastan da bahsettik. Spinalden biraz önce, yani fıtıksal ağrılardan da bahsettik. Fıtıksal ağrıları şöyle açarsak daha çok. Bunların ileri derecesi, daha doğrusu en çok karşılaştığınız, fıtıktan kaynaklı karşılaştığınız en çok ağrılar nelerdir? Onları bir öğrenebilir miyiz?
Tabii şimdi bunun için yine biraz o boynun normal yapısal anatomisine bir göz atmamız gerekiyor. Bu boyun omurları arasında bizim omurilik dediğimiz tüm vücudumuzun sinirlerini taşıyan ana kaynak, ana merkez bulunmakta. Omurilikten de boyun seviyesinden kollara giden sinirler, sırt ve bel seviyesinden de daha ziyade gövde ve alt ekstremiteye, bacaklara giden sinirler çıkmakta. Fıtıklaşma dediğimiz hadise de boyun omurları arasındaki disklerin bu bulunduğu kanalın dışarına taşması ve buradaki bu sinir köklerine bası yapması durumu. Buna göre nereden bir fıtıklaşma olursa boyun omuru, bu fıtıklaşma nereden olur ve nereye baskı yaparsa buna göre değişik sinir semptomları oluşturabilir. Örneğin ileri derecede bir boyun fıtığında omuriliğin kendisine, merkezine yapılan bir bası tamamında başın aşağı tarafında güçsüzlüğe, bir felç benzeri durumlara yol açabilirken sadece sinir köküne olan bir bası da tek taraflı kolda uyuşma, karıncalanma, ağrı, acı hissi gibi şikayetlere yol açabilir.
Peki bir dinleyicimiz sormuştu. Dar kanalının olduğunu söyledi. Bu fıtıkla ilgili midir? Yani boyun spinal kord dar kanallarının.
Tabii. Şimdi tabii sadece diskler yok bu yapısal olarak baktığımız zaman. Omurların arasında bulunan faset eklem dediğimiz yapılar var. bu eklemleri birbirine bağlayan bağ yapıları var. Hı-hı. Bu eklemlerdeki dejenerasyon ve bu bağlardaki kalınlaşma da yine o omurilikte daralmaya yol açabilir. Böylece bu daralmanın sonrasında omurilikte kanlanmasında bozulma olabilir ve bu da oranın hasarı olarak karşımıza çıkabilir. Tabii daralma biraz daha farklı bir durum. Bunu servikal fıtıktan, boyun fıtığından ayırmak lazım. Bu durumda boyunun aşağısına doğru sadece kollara değil tüm vücuda yayılan ağrı, karıncalanma ve güçsüzlük şikayetleri olabilir.
Evet, basit bir boyun ağrısı deyip geçmemek lazım. Çok da basit değil. Bunun çok çeşitleri olduğunu hocamız da söyledi ama yine bir soru sormak istiyorum. Bu doğumsal anomalilerde, yani doğumsal olarak boyunda herhangi bir rahatsızlıkla size gelen hastalarımız oluyor mu veya var mıdır? Bunların çeşitleri var mıdır
tabii
hocam?
Tabii doğumsal olarak da bu anomaliler olabilir. Bizim çeşitli adlarla isimlendirdiğimiz hastalıklar var. Bu tip durumlarda boyunun aşağısına doğru bir sıvı birikmesi, ödem ve omuriliğe bası durumları olabilir. İşte Arnold-Chiari sendromu dediğimiz bir sendrom var. Kafa tabanından aşağıya doğru bir sıvının yayılması ve orada omuriliğe bası yapması. Ya da silingomiyeli dediğimiz durumlar var. Ya hidrosefaliye bağlı, beyindeki sıvı şeyini artışına bağlı durumlarda omuriliğe daralmasına yol açan durumlar olabilir. Bunlar doğumsal olarak karşımıza çıkabilen nedenler. Ama bunların toplumdaki sıklığı bizim biraz önce bahsettiğimiz o kaslardaki yapısal bozukluğa bağlı olan ağrılardan çok çok çok daha az.
Evet. Peki bir şey daha soracağım hocam. Bu da çok önemli. Herkesin karşılaştığı belli bir yaştan sonra ki son zamanlarda duyduğum kadarıyla yani erken yaşlarda da görülebilen osteoporoz yani kemik erimesi. Kemik erimesi sonrasında boyunda meydana gelebilecek ağrılar olabiliyor mu?
Şimdi kemik erimesinin kendisi aslında direkt hiçbir zaman ağrı yapmaz. Bu hususu bir öncelikli olarak ortaya koymamız lazım. Kemik erimesi kaslarda ancak kemiklerde bir kırılma meydana geldiyse bir ağrının nedeni olabilir. Kemiklerdeki bir hasara bağlı oradaki bağlarda ve kaslarda bir hasar oluştuysa bu yolla ağrıya yol açabilir. Ama kendisi kemik erimesi tek başına ağrı yapan bir etken değildir. Bir de kemik erimesinde boyundaki omurlardan ziyade biz daha çok sırt bölgesi ve bel bölgesindeki omurlarda etkilenme bekliyoruz. Buralardaki omur dediğimiz o vertebra yapılarında biraz daha boylarında kısalma ve kompresyon kırığı dediğimiz kırıklara rastlayabiliyoruz. Kemik erimesi daha boynu çok fazla etkilemez. Bu açıdan etkilemez. Evet.
Yani kemik erimesi olan bir insanın boynunda çok ağrı olmaz.
Evet, bunu direkt söyleyebiliriz.
Fibromiyalji hakkında ne diyebilirsiniz? Boyun ağrılarında fibromiyalji etkili midir hocam?
Şimdi zaten biraz önce saydığımız bu kas sendromu durumları, bunların çoğu ağrılı kas sendromları olarak geçer. Fibromiyalji ve ağrılı kas sendromu durumları da aslında iç içe geçmiş iki hastalık gibi düşünebiliriz. Fibromiyalji yaygın bir semptomlar bütünüdür. Günümüzde kronik yorgunluk sendromuyla da çok fazla anılır. Kas romatizması denir. Fibromiyalji uyku bozukluğuna bağlı olarak sabah dayak yemiş gibi uyanma, yaygın kas ağrıları, yaygın eklem ağrıları, ellerde ayaklarda uyuşma, depresyon benzeri belirtiler, bayanlarda dismenöre dediğimiz aylık dönemlerinin ağrılı olma durumu, kabızlık ve bunun gibi birçok semptom bir arada bulunduran bir hastalıktır. Yani fibromiyalji toplumumuzda yaygın olarak görülür. Özellikle genç bayanların hastalığıdır. Ve fibromiyalji ile ilgili hani şunu da bilmek lazım. Fibromiyalji çok şiddetli baş ve boyun ağrıları yapabilir. Ve bu durumlarda da hastalarımız işte boyunda düzleşme, boyun fıtığı gibi tanılar alıp yanlış tanıyla dolaşabilirler. Onun için fibromiyaljinin semptomlarının ne olduğu bilinip buna göre bir farkındalık oluşturmak çok önemli. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela siz bir fizik tedavi hekimine gittiğiniz zaman boyun ağrınızı söyleyebilirsiniz. Hadi biraz sorarsa baş ağrınızı da söyleyebilirsiniz. Ama çoğunlukla bir kabızlıktan bahsetmezsiniz. Ya da bir aylık dönemliğinin ağrılı olduğundan bir bayan bahsetmez yani bir fizik tedavi hekimine gittiği zaman. Bunların her birini ayrı ayrı branş hekimlerinin işi olarak görür. Ama aslında bunlar bir semptomlar bütünüdür. Bunların onun için hekiminize danıştığınız zaman bütün bu şikayetlerinizi düzgün olarak anlatmanız, bu konuda ona yardımcı olmanız, daha doğru bir tanı almanıza ve bu şekilde doğru tedaviye ulaşmanıza yardımcı olacaktır.
Fibromiyalji son zamanlarda çok görülen rahatsızlıklardan birisi herhalde, tahmin edersem.
Fibromiyalji oldukça yaygın toplumumuzda, özellikle genç bayanlarda, 20-40 yaş arası bayanlarda çok görülür. Tabii günümüzde stres faktörünün fazla olması, bu elektromanyetik maruziyetin artması, yediğimiz gıdalardaki artık hani bozulmalar, bu genetiği oynanmış gıdaların daha çok gıdalara daha çok maruz kalmak gibi durumlar fibromiyalji sıklığını artırıyor. Çünkü bunların hepsi, bu saydığımız faktörler, vücudun savunma sistemini ve bağışıklık sistemini ve temel madde dediğimiz bağ dokusu sistemini bozuyor. Bu bozukluklarda fibromiyalji zeminini, fibromiyalji oluşumunu daha da kolaylaştırıyor.
Evet, çok önemli meseleler bunlar da. Şey sormak istiyorum, peki tanısal olarak biz boyun ağrılarında ne tür tanıları kullanıyoruz? Hangi tanılarla boyun ağrılarını tespit
öncelikle
edebiliriz?
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki hastanın vereceği hikaye, anlatacağı yani hikaye, kendi şikayetlerini doğru anlatması ve hekimin yapacağı klinik muayeneden daha değerli bir tanı yöntemi yoktur. Yani şöyle bir yaklaşım olmamalı: benim boynum ağrıyor, bir MR çektireyim de bir bakılsın. Çünkü biz, MR'ın bize gösterdiği oradaki omurların yapısı ve oradaki sinirlere bir bası olup olmadığıdır. Ama biraz önce de söylediğim gibi oradaki sinirlere bir bası varlığı her zaman sizin ağrınızı açıklayacak bir durum değildir. Ya da oradaki bulunacak herhangi bir fıtık sizin, ya o fıtığın tedavisi sizin şikayetlerinizi giderecek bir durum olmayabilir. Bunun için en önemlisi hastanın şikayetlerini düzgün anlatması ve hekimin muayenesidir.
Evet, yani
bununla birlikte tabii hani MR
tanısal olarak
direkt röntgen, tomografi gibi yöntemlerde yararlıdır. Ancak dediğim gibi hekimin muayenesi ve hastanın vereceği anamnez ilk aşamada gelir.
Evet.
Tanıda da tedavi edilir.
Postür bozukluğundan bahsettiniz hocam. Hani bu insanların daha çok masa başında oturmaları ve bunlardan kaynaklı boyun ağrılarından bahsettiniz. Aslında çok önemli olan bir şey. Masa başı çalışan dinleyicilerimiz nelere dikkat etmeli? Yani boyun ağrılarının olmaması için en çok yapılması gereken şey nedir?
Bir
ne
kere
tavsiye edersiniz?
Düzgün postürümüzü her zaman koruyacağız. Bir vücudun bir dik duruşu vardır. Normal oturuşta omuz ve kalçanın aynı hizada olması, postürün dik olması, hatta bel boşluğunun da bir yastıkla ya da bir bu bel boşluğu için kullanılan bir aparatla desteklenerek oturulması en güzelidir. Çalışırken bizde de çok fazla görülen bir durum bu. Kendimizi kaptırarak, kambur oturarak çalışma ya da masaya eğilerek çalışma, ekranın içine düşecek gibi ekrana eğilerek yapılan çalışmalar bu postür bozukluğunun önemli sebepleridir. Özellikle uzun süre çalışılacaksa 15 dakikada bir, olmuyorsa yarım saatte bir muhakkak germe egzersizleri yapılarak sırt kasları rahatlatılmalıdır. Oradaki kasların, boyunun kısalması, kısa kalması engellenmelidir.
Yani oturarak çalışan dinleyicilerimiz bunlara dikkat edecek.
Bunlara kesinlikle dikkat edilmeli. Bunlar çünkü uzun süre devam ettiği zaman hiç tarif edilmeyecek sendromlara yol açabilirler. Söylediğim gibi başta da baş ağrısı, kulak çınlaması, konsantrasyon eksikliği bu bozuk postürün sebepleri olarak karşımıza çıkabilir.
Evet. Bunun tedavi sürecinde konuşacağız ama ondan önce de size sormak istediğim bazı şeyler de var. Hani boyun ağrısı sadece bu daha çok bahsettiğimiz şeyler mekanik şeyler, tahmin edersem sizin daha çok bahsettiğiniz şeyler işte oturma olsun, dikkat edilmesi gereken şeyler. Hı. Dik oturmak gerekir, işte bel boşluğunuzu mutlaka besleyin dediniz. Bunun yanında boyun ağrılarının sebeplerinden birisi işte bildiğimiz de spinal tümörler veya kanser çeşitleri, işte daha çok menenjit, multiple myelom gibi hastalıklarda boyun ağrılarına sebep verebilir mi? Olur mu
tabii
yani?
Tabii, bunlar boyun ağrılarına sebep verebilir. Bunlar kemik dokuyu etkilerler. Kemik dokuda büyümeye yol açarlar. Oranın invazyonuna bağlı, oranın kanser hücresi tarafından işgal edilmesine bağlı ağrılar olabilir. Bu ağrılarda özellikle boyunda kemik üzerinde hassasiyet tespit edilir. Boynun o kemik omur yapısı üzerinde hassasiyetler tespit edilebilir. Hı hı. Ve bu muayene bulgusu varsa muhakkak ileri bir inceleme yöntemiyle MR, tomografi ya da ilk aşamada radyografi, röntgen incelemesi gibi incelemeyle incelenmesi gerekir. Bunlar bizim boynun hastalıklarında kırmızı bayrak dediğimiz özellikle tümör ve enfeksiyonlar boyun omurlarını etkileyen nedenler kırmızı bayrak dediğimiz sendromla semptomlar olarak karşımıza çıkabilir. Ani gelişen bir güçsüzlük, güç kaybı, hiçbir tedaviye yanıt vermeyen kronik ağrısının olması gibi durumlar olabilir. Bu açıdan da muhakkak hekim uyanık olmalıdır.
Bunlara dikkat etmelidir. Evet. Lazım. Peki yine günümüz hastalıklarından obezite diyelim. Yani obezite günümüzde boyun ağrılarına etkisi nedir? O varsa bir hastamızda o nelere dikkat etsin? Ne yapması lazım? Hayır, kilo veremiyorum şimdi, mesela. Artık yani yapıyor ama olmuyor. Olabiliyor. Bazı hastalarımız veremiyorum deyip o tarz hastalar nelere dikkat etmesi şimdi lazım?
Bunu gittiğimiz yerde tabii vurgulamamız lazım ki obezite son derece tehlikeli bir durumdur. Son derece tehlikeli bir hastalıktır. Düzgün beslenilmesi gerekmektedir. Ve birçok hastalığında sebebi olabilir ki bunların başında da şeker hastalığı gelir. Şeker hastalığı zaten bütün sistemleri etkileyen bir hastalıktır. Bunun için iş işten geçtikten sonra değil de bu durum oluşmadan önce hiç obez olmamak
en iyisi.
En önemlisi. Hı. Bunun için beslenmeye dikkat etmek lazım. Biz obeziteyle mücadelede ya da hiç hastalarımızın kilo almaması için önerdiğimiz bazı beslenme önerilerimiz var. Bir kere aşırı karbonhidrattan beslenmeyi biz çok önermeyiz hastalarımıza. İkincisi bu biraz bazı diyet uygulamalarına aykırı olabilir ama biz öyle çok işte uzun ara sık sık yemek yemeyi hastalarımıza çok önermiyoruz. Özellikle akşam vakitlerinde yemek yenilmesini çok önermiyoruz. Günde iki öğünden daha fazla yenilmesini önermiyoruz. Bununla birlikte hastalarımıza bol su içmelerini öneriyoruz. Burada da kriterimiz şu, bol su içmeleri. Bu hep mesela gelen bir sorudur. Her denilir ki bol su için ne kadar içeceğiz? 100 kiloluk adama da sen günde 2,5 litre su iç. 70 kiloluğa da sen günde 2,5 litre su iç demek olmaz tabii. Bunu hastaya özel düzenlemek lazım. Bunu da ortalama her hastanın kilo başına 35-40 mililitre su içmesi şeklinde. Yani bir 70 kiloluk bir hastanın 2,5 ila 3 litre arası su içmesi hani önerilmelidir. Bu içtiğimiz çaylar, meyve suları ya da diğer işte koladır, kahvedir. Bunlar kesinlikle bu ölçüme dahil edilmeden bu hesaplanmalıdır. Burada sadece suyu bahsediyoruz. Hatta içtiğimiz her çay ya da kahve için bir bardak çay içiyorsak bir bardak su hesapladığımız miktara eklememiz gerekir. Çünkü kahvede ve çayda bulunan, içeriğinde bulunan maddeler uyarınca zaten vücuttan su atılımını, idrar atılımını artırdıkları için onlar da bizi aslında bir su kaybına yol açabilir aldığımız suyla beraber.
Yani mutlaka suyu
bol içmelerini öneriyoruz.
Yani bu obeziteyi etkileyen yani ilerlemesin.
Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Dünyamızın %70'i su. Vücudumuzun da %70'i su. Hı hı. Ve vücudumuzda bir döngü var. Bu döngüyü de su aracılığıyla biz aslında sağlıyoruz. Hücrelerimizin beslenmesinde bu temel madde dediğimiz bağ dokusundaki suyu etkili. Hücrelerimizin sinir ağlarının iletiminde bu suyun temiz olması etkili. Onun için biz bu suyu ne kadar yenilersek, ne kadar çok kendimizi bu şekilde hani bu kirlerden arındırırsak, bu toksinleri atabilirsek o kadar çok hem hastalıklarla hem de bu obeziteyle mücadele edebiliriz.
Peki.
Bunun için bol su içmemiz lazım.
Bol su içelim. Her programımızda belirttiğimiz üzere yine belirteceğiz. Sigara diyoruz. Yani sigaranın buna bir etkisi var mı?
Sigarayı
belki
şöyle söylüyoruz.
Belki içenler kızacak bize ama ya her şeyi de sigaraya bağlamayın kardeşim diyenler olacak.
Tabii.
Bunu söyleyelim lütfen.
Şimdi sigarayı şöyle söylüyoruz. Hani şu oluyor. Ben az içiyorum. Ben işte şey değilim. Dudak tiryakisiyim. Yemeklerden sonra bir tane keyifli oluyor şeklinde şeyler olabiliyor. Bahaneler olabiliyor. Ama denilse ki hayatım boyunca sadece bir tane sigara içeceğim. Onu da içmeyin derim. Bu konuda bu kadar netim. Sigara hem baştan beri saydığımız bütün ağrıları artıran bir durum, artıran bir faktör sigara içmek. Hem de biraz önce anlattığım gibi bizim vücudumuzda hücrelerimizin arasında iletimi sağlayan, sinir iletimimizi sağlayan, bütün vücudumuzun bağlantısını sağlayan temel madde dediğimiz maddenin temeli su. Ve siz her sigara içtiğinizde bu suyu kirletiyorsunuz ve bütün bu iletim ağını bozuyorsunuz. Hastalıklara karşı mücadelenizi düşürüyorsunuz. Bağışıklık sisteminizi zayıflatıyorsunuz. Damar yapınızı bozuyorsunuz damar hastalıkları, kalp hastalıklarına risk faktörünü artırıyorsunuz. Akciğerleriniz bozuluyor. Solunum yeteneğiniz bozuluyor. Akciğerleriniz bozulup solunum yeteneğiniz azaldığı zaman ne oluyor? Bu direkt bizim omurlarımızı etkiliyor. Özellikle sırt omurlarımızı etkiliyor. Sırt omurlarımızın etkilenmesi bütün sinir sisteminde bir etkilenmeye neden oluyor. Özellikle sırt bölgesinden çıkan sempatik sinir sistemi dediğimiz vücudun regülasyonunda önemli rol oynayan bu sinir sisteminde bozulmaya yol açıyor. Ve bunların sonucunda da bütün hastalıkların kaynağı olarak sigara risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor.
Evet, bir dinleyicimizin sorusu var. Merhabalar demiş. İsmini yazmamış. İsimlerini yazarlarsa söylerim. WhatsApp'tan atmış mesajını. Her sabah boyun ağrısıyla uyanıyorum ancak çalıştığım için doktora gitme fırsatım olmuyor. Ortopedik yastık faydalı olur mu?
Şimdi bununla ilgili şunu söylememiz lazım. Şöyle reklamlara ya da işte şu tür hani şeylere kanmamak lazım. Bu yastık boyun ağrısına birebir, bu yastık boyun fıtığına iyi gelir. Nasıl yastıkta rahat ediyorsanız o şekilde bir yastıkla yatın. Yüksek yastıkta rahat ediyorsanız yüksek yastık. İşte çok ince çarşaf gibi bir yastıkla yatabiliyorsanız öyle yastık. Ama boyun fıtığı yastığı, boyun ağrısı yastığı, yüksek destekli yastık, bunların hiçbir anlamı yok. Bunlar tamamen kişiseldir. Hasta nasıl rahat ediyorsa o şekilde yatacak. Nasıl rahat uyanıyorsa o yastığını kullanacak.
Yani boyun fıtığı yastıkları birebir bu işe engel değil. Yani
değil. Tabii. Burada hastanın sabah uyandığındaki konforu önemli. Yok yumuşak yerde yatacak, yok rahat yerde yatacak. Bunların hiçbiri şey değil. Hastaya direkt söylenebilecek öneriler değil. Hasta direkt nerede rahatsa orada yatacak.
Şimdi şöyle, hani boyun ağrısıyla uyanıyorsa bir hastamız veya bir...
Bunun iki tane sebebi olabilir. Bir, kronik bir hastalığı zaten vardır. Orada saydığımız o kaslardaki ya da omurlardaki nedenlere bağlı hastalığı olabilir. Bir diğer sebebi de yastığı rahat değildir. Hani hemen gidip bir ortopedik yastık araştırmak almak yerine bence önce evdeki yastığını değiştirmeyi denesin.
Hem daha ekonomik olur herhalde hocam.
Tabii.
Bir yastık almaktansa elimizdeki yastığı değerlendirip ondan sonra şey yapacağız.
Hayat çok pahalı değil de işte biz kendimiz pahalılaştırıyoruz aslında.
Evet, dikkat etmemiz lazım.
Dikkat etmemiz lazım.
Yani elimizde olan şeylerden değerlendirip ondan sonra dışarı yönelmemiz
lazım. Ondan sonra yönelmemiz lazım.
Evet, biz maalesef hemen hazırcı olduğumuz için bir an önce sonuca ulaşmak için elde ne varsa, ne tavsiye edilmişse ona doğru koşuyoruz, onu almaya çalışıyoruz hocam. Öyle oluyor.
Maalesef, evet. Buna dikkat etmemiz lazım.
Değerli dinleyenler... Doçent doktor fizik tedavi uzmanı doçent doktor Gökhan Tuna Öztürk beyefendi ile boyun ağrılarıyla ilgili konuşmamızı, sohbetimizi devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra sizlerle birlikte olacağız efendim. Bizlerden ayrılmayın.
Gezdim seni sokak sokak,
Evet değerli dinleyenler, konuğumla birlikte boyun ağrılarıyla ilgili Gökhan Hocam'la birlikte konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümümüzde boyun ağrılarının sebepleri, nedenleri, teşhisi konusunda sizinle konuştuk. Ve şimdi bu bölümümüzde de tedavisine geçeceğiz efendim. Boyun ağrılarının tedavisi nasıl olur? Neyle tedavi edilir? Hangi boyun ağrıları neyle tedavi edilir? Bununla ilgili konuşacağız. Hocam boyun ağrısı tedavileri kaç çeşitte? Nasıl sınıflandırabilirsiniz bunu?
Tabii burada her zaman söylediğimiz gibi öncelikle ağrıya neden olan faktörü tespit edip o faktöre yönelik tedavi yapmak önemlidir. Yoksa boyun ağrısının şu şekilde bir reçetesi vardır demek yanlış olur.
Yanlış olur.
Evet. Bunun için tabii bizim uyguladığımız değişik yöntemler var. Değişik tedavi modaliteleri var. Bunlardan bizim her zaman her hastayımıza önerdiğimiz, hasta olmayı beklemeden sağlıklı insanlara da önerdiğimiz bir kere egzersizlerimiz var. Boyun egzersizlerimiz. Hı hı. Ve bunlardan da en güvenli yapılabilecekler germe egzersizleri. Biz bunları hastalarımıza çok sıklıkla öneririz. Bu germe egzersizlerini. Bununla beraber eğer ki söylediğimiz gibi oradaki kas yapıyla ilgili bir durum varsa bu kaslara yapılacak lokal iğnelemeler, lokal enjeksiyonlar, kuru iğne tedavisi ya da ilaçlı iğne uygulamalarla enjeksiyon tedavileri oradaki ağrılar için yapılabilir. Ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar bu hastalıkların tedavisinde yine faydalı olabilir.
Bunlar medikal tedavi.
Medikal tedavi olarak tabii ki. Ve yine bizim fiziksel tıp ve rehabilitasyon uygulamalarındaki sıcak uygulamalar, elektrik stimülasyonu gibi uygulamalar bu hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.
Peki. En çok kullanılan, sizin de en çok sık karşılaştığınız tedavi yöntemi nedir? Veya en çok sonuç aldığınız tedavi yöntemi nedir diye sorsam hangisini
tabii
söylersiniz?
En çok kullandığım tedavi yöntemini söylemem için en çok karşılaştığım hasta tipini
evet,
söylemem lazım.
En
çok karşılaştığımız hasta tipi özellikle bu baştan beri bahsettiğimiz kas spazmına bağlı yaygın ağrısı olan, hatta baş ağrısı ve yaygın omuz ve kol ağrısı olan hasta grubu. Bu hastalarda enjeksiyon tedavisiyle beraber germe egzersizleri son derece faydalı ve hastalarımızda %70-%80 civarında bir rahatlamayı daha birinci seanstan sağlayabildiğimiz bir tedavi yöntemidir.
Evet, çok önemli. Benim de başıma gelmişti. Malumunuz ben kolum ağrısı, kol ağrısıyla geldim. Sizinle konuşmuştum. Hatta kolumu böyle sarkıtıp boynuma bir hareket yaptınız. Çok şaşırmıştım. Ne alakası var? Hani boyundan gelen ağrının kolun geçeceğini hiç düşünmemiştim.
Tabii. Mesela şimdi burada işte şunu söylemek lazım. Boynumuzdan kollarımıza giden damar sinirlerle beraber damarlar da çıkıyor. Ve boyundaki bir kastaki bir spazm, bir kasılma bu damar sinir paketine bası yapıp bize kolda ağrı olarak yansıyabiliyor. Yani boyun kasındaki bir spazm bize illa boyunda ağrı verecek diye bir şey yok. Bu kolda da ağrı yapabiliyor. Ve siz boyundaki sıkıntıyı düzelttiğiniz zaman basit bir germe egzersiziyle o kası rahatlattığınız zaman koldaki ağrınız geçebiliyor.
Son zamanlarda da en çok kullanılan yöntemlerden birisi herhalde bu germe hareketleri bildiğim kadarıyla.
Evet. Bu, yani biz buna mobilizasyon egzersizleri diyoruz. Germe ve mobilizasyon egzersizleri. Bunlara ek olarak manuel tedavi dediğimiz manipülasyon tedavileri, terapileri ve bunlarla beraber çok sık kullandığımız enjeksiyon terapileri son dönemde hasta popülasyonuna bağlı olarak bu dertten muzdarip olan hasta sayısının çokluğuna bağlı olarak en sık kullandığımız tedavi yöntemleri olarak karşımıza çıkıyor.
Peki hocam yani germe hareketleri derken boynumuz açısından şöyle düşünelim. Boyun fıtığı veyahut da boyun ağrısı olan bir hastamız gidip gerekli teşhisi aldıktan sonra bazı egzersizler veriyor ama sizin tavsiye edeceğiniz bir egzersiz var mı evde hastalarımızın yapabileceği?
Özellikle boynunu iki yanına yatırılarak bir tarafı bir tarafa yapılarak boynun yan tarafındaki kasların gerilmesine dayalı egzersizleri her hastamıza çok rahat yapılabilir. Çok yani güvenle kullanılabilir. Hiçbir yan etkisi olmayan, hiçbir zararı olmayan egzersiz tipleridir. Ben özellikle bunları öneririm. Hastalarımız bunları yapsalar şikayetleri buna bağlı olmasa bile günlük yaşamlarında en az %10-%20 bir düzelme sağlayabilirler.
Evet, o zaman hastalarımız evde bunu yapabilirler. Sağ veya solların
sağ ve sol tarafa. Başı sağ omuza yatırma, başı sol omuza yatırma şeklinde germe egzersizleri.
Yaparlarsa boyunlarında eğer ağrı varsa o da rahatlatır diye düşünüyorum.
Evet.
Peki yine çok uygulamalardan birisi şunu söyleyeyim. Sıcak ve soğuk uygulama.
Tabii bunun da sebebe bağlı uygulamak lazım. Özellikle kas spazmı, eklemdeki dejeneratif bir hasar varlığında, halk arasında kireçleme dediğimiz durumların varlığında sıcak uygulamalar faydalı olacaktır. Ancak bu bölgedeki bir ödem, efüzyon, şişlik varlığında biz daha çok tabii soğuk uygulamaları tercih ederiz. Bunlar da hastanın durumuna göre tedavide tercih edilebilecek modaliteler olarak karşımıza çıkar.
Peki bir dinleyicimizin sorusu var. Boyun ve bel ağrıları bir bütün müdür diye sormuş bir dinleyicimiz. Ondan sonra bir dinleyicimizin daha sorusu var. Ahmet Bey'in onun da sorusu.
Öncelikle şunu söyleyeyim. Boyun ve bel ağrılarından ziyade bütün vücut bir bütündür. Yani bel ve boyun ağrıları birbirini tabii ki etkileyebileceği gibi sizin sağ omuzunuzdaki ağrı sol dizinizi hatta sol ayak bileğinizi bile etkileyebilir.
Şaka gibi hocam o da. Yani.
Ya, şaka gibi ama gerçek böyle çünkü vücut bir bütün. Vücudu evet. Birbirinden ayrı düşünmemek lazım.
Evet, evet.
Bu ağrıların hepsi birbirini etkileyebilir.
İyi bir anlatın bence bu.
Evet. Evet. Öyle ki hani bel ve boyundan giden yoldaki hani kasları ben size saymaya kalksam ne bu bir saatlik program ne de bugün bize yeter.
Evet.
Ama şunu söyleyebilirim ki vücudun bir yerindeki ağrı başka bir yerini çok rahatlıkla etkileyebilir.
Evet peki. Merhaba, iyi yayınlar demiş Ahmet Yılmaz Beyefendi bize bir soru sormuş. Size daha doğrusu. Masa başı bir işte çalışıyorum. Genelde boynumun sol tarafı tutuluyor. Ne yapmalıyım?
Şimdi tabii önce bu kas spazmlarında şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Başta bir söyledik ama biraz oraya hızlı geçtik. Stres faktörü de çok önemlidir. Özellikle boyun ağrılarında. Ve stres genellikle hastanın daha çok kullandığı tarafındaki kaslarda bir spazma yol açabilir. Şimdi hani hastamız eğer sol tarafını daha fazla kullanıyorsa bu sol tarafındaki kaslarında biraz daha fazla spazma yol açmış olabilir. Strese bağlı bir spazm olmuş olabilir. Ya da hakikaten sadece postürden etkilenen bir spazma bağlı olabilir. Tabii bu durumda detaylı muayenenin yapılarak hangi kastaysa spazm o kasa yönelik teşhisin konulup buna uygun germe ve güçlendirme egzersizlerinin verilmesi gerekir. Bunun için de hastamızın biz fizik tedavi rehabilitasyon ekibine başvurmasını öneriyoruz.
Hocam biraz önce bahsettiğiniz var ya, hani sağa veya sola germe hareketi yapması bu hastamızı bu
hiçbir zarar vermez. Evet. Ama eminim ki sadece o hareketi yapsa bile en kötü ihtimalle %10 %20 bir rahatlama sağlayacaktır.
Evet, Ahmet Yılmaz hocamıza duyurulur bu. Masa başında biraz önce bahsettiğimiz üzere kafamızı sağa veya sola gerdirerek
omuz üstüne yatırma şeklinde.
Yavaşça bu da sizi rahatlatır. Bunu deneyin efendim. Eğer geçmezse mutlaka bir hekime başvurun diyoruz size. Tabii dinlenme de bunun için çok önemli. Dinlenmek gerekir herhalde boyun ağrılarında. Dinlenmeyi pas geçmemek lazım yani.
Uygun dinlenmek diyelim. Kaliteli uyku uyumak bunun için önemli. Şimdi biz burada tabii hep beslenmeden bahsettik öneminden, egzersizin öneminden bahsettik. Ama bizim günlük ortalama olarak hayatımızın 1/3 kesiminde uyuyoruz. Yani sağlıklı bir insan günlük 8 saat uykuya ayırması gerekir diyoruz. Burada kısaca izin verirseniz bir şey anlatmak istiyorum. Bu Çin taraflarında ya da bu Hindistan taraflarında bu uzun yıllar yaşayan kişiler vardır. Bunlar 170 yaşını gören hatta 200'üne dayanan kişiler vardır. Bunların hayatlarına baktığımız zaman ne yaptıklarına bir çok az yemek yediklerini, ikincisi de çok uyuduklarını görüyoruz. Ha, bu şu demek değil tabii. Çok fazla uyumak sağlığın belirtisi demek değil. Hani çok uykunun da meydana getirebileceği rahatsızlıklar var. Ama çok az yemekle birlikte fazla uyumak yaşam süresini uzatan bir şeydir. Bununla birlikte uyku ne kadar fazla olursa olsun uykunun biz kaliteli olmasını istiyoruz. Şimdi kaliteli uykudan kastımız nedir? Hepimizin yani toplumumuzun %80'inden fazlasında var bu sorun. Sabah düzgün uyanamama, dinç uyanamama, konsantrasyon eksikliğiyle uyanma. Bizim uykumuzu etkileyen birçok faktör var. Melatonin dediğimiz bir hormon var. Bu hormonun salınımıyla ilgili bunlar. Bu hormonun da salınımını en çok etkileyen durumlardan bir tanesi gece uyuduğumuz ortamda yeterince karanlığın olmaması. Bu hormon ancak karanlık ortamda salgılanabilir ve gece odamız kesinlikle yeterli karanlıkta, yeterince kadar karanlık olmalı ve ışık almamalı diyoruz. Özellikle biz yatak odalarında televizyon olmasını, böyle gece lambaları olmasını istemiyoruz. Çünkü bunlar bu hormonun salınımını bozan, hastaların daha yorgun, daha bitkin bir şekilde uyanmasına neden olan faktörler olabilir.
Yani kaliteli bir uyku sağlamaz.
Aynen öyle. İkincisi, kesinlikle ve kesinlikle akşam yemeklerinin çok fazla kaçırılmamasını istiyoruz. Kaliteli bir uyku için. Bu çünkü akşamları bağırsaklarımız aktif olarak çalışmıyor. Ve akşam yemeğiniz ağır yediğiniz zaman bu direkt vücutta büyük olarak kalıyor yediğimiz yiyecek. Ne yemiş olarsak yiyelim. Yani bir elmanın sindiriminin 4 saat sürdüğünü düşünürsek akşam 9'da yediğimiz bir elma vücudumuza büyük olarak sabaha kadar kalıyor. Çünkü o saatte bağırsaklarımız zaten çalışmıyor. Onun için
akşam yemeğine dikkat edeceğiz.
Bunun saati içinde şunu söyleyebilirim. Gün batımından yarım saat sonrasına kadar. Yani illa yaz saati var, kış saati var. Yazın ayrı, kışın ayrı. Sonuçta.
Peki hocam bir şey içme noktası. Hani su vesaire, çay, bu tarz şeyler içiyorsun.
Çay ve kahveyi zaten akşamları önermiyoruz. Normalinde de önermiyoruz. Ama suyu gece kalkıp arada bile içebilirsiniz. Su için hiçbir kısıtlamamız yok. Yani evet. Suyu her zaman içebilirsiniz. Bir diğeri uyku kalitesiyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu toplumumuzda çok sık yapılan bir şey. Odada kesinlikle manyetik alan oluşturacak bir şey olmamalı. iPad, televizyonu söyledik ve cep telefonları. Maalesef çağımızın en büyük hastalıklarının sebeplerinden bir tanesi başucumuzda cep telefonuyla yapmalarımız.
Evet, peki hocam hemen bir dinleyicimizin sorusu. Gezen kas ağrılarının bir anlamı ve nedeni var mı? İyi yayınlar demiş, teşekkürler.
İşte hemen ben de konumuzla ilgili olarak söylüyorum, uyku bozukluğu olabilir. buna bakmamız lazım.
Bekliyoruz. Peki. Hocam süremizin sonuna geldik. Ben şöyle söyleyeyim, son sözü size bırakmak istiyorum. Buyurun, dinleyicilerimize söyleyeceğiniz bir şey var mı? Onunla bitirelim efendim.
Ben şunu söylemek istiyorum. Sağlıklı yaşam için kesinlikle düzenli beslenme, düzenli egzersiz ve kaliteli uykunun önemini hiçbir zaman unutmayalım. Şunu unutmayalım ki insan vücudu bir bütündür. Bu bütüne yapacağımız çok küçük rahatsızlıklar, bu bütüne vereceğimiz çok küçük hasarlar sonrasındaki daha büyük hasarların, daha büyük zararların habercisi olabilir. Vücudumuzun kıymetini bilelim. bize verdiği uyarıları dikkate alalım ve zamanında hekime başvuralım.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuza. Sayın Doçent Doktor Gökhan Tuna Öztürk Beyefendi'ye. Efendim bir dahaki yayında birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın.
Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.